TR724 YouTube kanalında Muhsin Ahmet Karabay'ın "Denetimli serbestliğinizi nasıl alırdınız?" başlıklı yazısını paylaşıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde konuya herkesten farklı bir yerden bakmakta fayda var. Düzmece mi, tiyatro mu, gerçek bir darbe girişimi mi yoksa bastırılmış bir darbe mi? Bu soruların çokça sorulup cevaplarını bulacağınız hayli araştırma okuyacaksınız. Benim gibi daha dün denilecek kadar yakın bir zamanda dört duvar arasından çıkan birinden hiçbir okuyucum 15 Temmuz üzerine derin araştırma yapıp yayınlamamı beklemez. Yıllarını içeride geçirmiş biri olarak ben ancak içeride günler nasıl geçiyordu onu paylaşabilirim. Bir defa yıllar süren hapishane yolculuğu 15 Temmuz 2016'nın hemen arkasından başladı. Gözaltına alındığımda pek çok kişinin aksine ben hemen ifademin alınıp bırakılmayacağını biliyordum. Tutuklanacağımdan emindim. Suçum büyüktü. İktidara muhaliftim. Savcı sorgulamasının ardından sevk edildiğim tek kişilik mahkemede hakim kararını bir dakikadan kısa sürede verdi. Bana da suçlamaları kabul ediyor musun anlamında bir soru sordu. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum cümlem daha bitmemişti. Eliyle yeter artık sus anlamına gelen bir işaret yaptı. Ben bir soru soracağını düşünerek sustum. Tutuklanmasına diye başlayan cümleyi okudum. Dışarı çıkarıldım ve ellerim kelepçelendi. Suçum hafif değildi. Terör örgütü üyesi. Üstelik de silahlı terör örgütü üyesiydim. Kollarıma beni getiren iki polis girdi ve ilgili cezaevine beni teslim ettiler. İçeride kimlerin yanına konulacağımı bilmiyorum. Silahlı terör örgütü üyesi olduğuma göre bu kategoriye alınan ne kadar tutuklu varsa onlardan birilerinin arasına konulacağımı sandım. Demir kapı gıcırtıyla açılıp ben içeri bırakıldıktan sonra aynı gürültüyle kapatıldı. Elimde küçük siyah bir çantam vardı. Evden almaya geldiklerinde küçük siyah bir çantanın içine birkaç iç çamaşırı, mevsime uygun birkaç dış kıyafet koymama izin vermişlerdi. Kapının yanında ürkek, çekingen durdum ve içeridekilere merhaba dedim. Aynı zamanda da kafamla selam vermiştim. Sesimi duymayanlara beden dilimin yardımcı olmasını istemiştim. Buyur ettiler. Bir köşeye kıvrılıp oturdum. Ben insanların gözlerine pek bakmıyordum ama herkesin gözünün benim üzerimde olduğundan emindim. Tanıştıkça öğrendim ki içerisi entelektüel harmanı gibiymiş. Düşünen, sorgulayan, bu da yetmemiş, düşündüklerini, sorguladıklarını kitaba döken insanlar vardı. Profesörden doktora, mühendisten emniyet müdürüne kadar her kesimden insanlardı bunlar. Oranın geçici koğuş olduğunu 3 gün sonra öğrendim. Beni ve bazı arkadaşları başka cezaevine naklettiler. Gönderildiğim yerde 4 yılım geçti. 12 metrekarelik odada 3 kişiyle 4 yıl birlikte olmanın ne demek olduğunu anlatmak hayli zor. Bu birliktelik aynı evi paylaşmaya falan benzemiyor. Aynı koğuşu paylaştığın kişiyle hiçbir ortak geçmişin yok. Benim ilk kez gördüğüm kişilerdi. Onlar için de ben ilk kez gördükleri biriydim. Bu öyle bir birliktelik ki gece gündüz haftanın 7 günü. Cumartesi pazarı olmadığı gibi bayramı tatili de yok. Cezaevinin en zor taraflarından birisi dört duvar arasında kalmaktan çok başkalarıyla yukarıda anlatmaya çalıştığım şartlarda bir arada bulunmak. Herkes kendini bir şeyle meşgul etmeye çalışıyor. Kimi kendini yazmaya, kimi okumaya, kimi televizyon izlemeye, kimi arkadaşıyla sohbete veriyor. Ben okumaya veren gruptaydım. En büyük sıkıntı okumak istediğimiz kitaplara ulaşamamak. Bu bazen içerideki kütüphaneden temin etmek istediğin kitabı yakalayamamak oluyor. 3 yıla yakın süreyle her hafta 2 kez isteyip de ulaşamadığım kitaplar vardı. İlgilendiğim alana ilişkin kitap isimlerini haftalık 10 dakikalık telefon konuşmasında eşim veya çocuklarıma yazdırıyordum. Onlar da sağ olsunlar bir şekilde temin edip getiriyorlardı. Dedim ya ben kendimi okumaya verenlerdendim. Bazı arkadaşlar saatler boyu yazıyorlardı. Bazıları televizyon kanallarında program kaçırmama çabasındaydı. Kimi 10 saat televizyon seyrettiği gibi benim gibiler de günde 10 saatten az olmamak üzere kitap okuyup not alıyordu. Okuyanlar için en ilginç tarafı cumartesi, pazar, bayram, seyran demeden okuma imkanı oluyordu. Deliye her gün bayram derler ya, benim gibiler için de her gün okuma günüydü. Dışarıda bir ayda ancak bitirebildiğim kitaplar gün içinde bitebiliyordu. Aylar, yıllar böyle gelip geçti. Başka ayrıntıları yeri gelir başka bir yazıda aktarırım belki. Sonra bir akşam sayıma gelen gardiyanlardan biri yüksek sesle "Ahmet Karabay" dedi. Benim bir şey dememe fırsat bırakmadan tahliye diye yüksek sesle söyledim. O güne kadar duyduğum en güzel kelimeymiş gibi geldi bana. O gözüme cehennem zebanileri gibi görünen gardiyanlar birden munis birer arkadaş gibi geldi bana. 10 dakika içinde hazır olup kapıda bekle diye ilave etti. Aynı koğuşu paylaştığım arkadaşlarla kucaklaşırken karmaşık duyguları aynı anda yaşadım. Daha önce birkaç koğuş arkadaşımın tahliyesine tanık olmuştum. Tahliye olan arkadaşım adına müthiş sevinirken bir taraftan da acaba ben bu mutluluğu ne zaman yaşarım diye içimden geçirirdim. Bu kez aynı sevinci ben yaşıyordum. Koğuştan çıktıktan sonra kapıya bırakılma işlemi yaklaşık 2,5 saat sürmüştü. Ailelerimizle karşılaşmamızsa dünyaya değer bir andı. O ilk kucaklaşma anının bitmesini hiç istemiyorsunuz. Yakınını yılların hasretiyle kucaklıyorsun. Bir daha hiçbir şekilde ayrılmamak dileğiyle. Bir defasında bir rahatsızlığımdan dolayı hastanede röntgen çekilmem gerekti. Röntgen önünde beklerken yanımdaki jandarmanın hemen öbür tarafında oturan biri benimle konuşmak için can atar gibiydi. Dışarıdayken ne iş yaptığımı, kaç yıldır yattığımı sorduktan sonra esas kendisinin konuşup anlatacakları olduğunu fark ettim. Adını söylediğinde unutmam diye düşünmüştüm ama maalesef unuttum. Nitelikli dolandırıcılıktan içerideydi. Benim bu nasıl bir şey dememe fırsat vermeden kendisi başladı anlatmaya. Telefon edeceği kişiyi önceden belirleyip onunla ilgili bilgi topluyormuş. Arayacağı kişi sıradan biri olmazmış elbette. Çok bilinen değil ama az çok kendi çevresinde tanınan birileri olurmuş bunlar. Kendini savcı olarak tanıtırmış. Anlattığına göre kendisi daha genel ifadelerle konuşmaya başladığında muhatabı korkusundan hangi konuyla ilgili savcının kendisini aradığını anlarmış. Nitelikli dolandırıcı çoğu zaman sorunlu konunun ne olduğunu bu panik sırasında karşı taraftan öğrenirmiş. Sorunlu konunun ne olduğunu kesin öğrendikten sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyormuş. Saf saf nasıl yani suçunun ne olduğunu adamdan mı alıyordun diye sorduğumda bu ülkede iş hayatı içinde olup da hukuk dışına çıkmamış kişi bulmak mümkün mü diye karşılık verdim. Kendimi daha fazla saf yerine koyup aklıma takılan öteki soruları sormaya çekindim. Adam bu sayede 4 kuzeninin üzerine birer daire yapmış. Birinci derecede yakını olsa yakalandığında el koyarlar diye kuzenlerinin üzerine tapılıyormuş. Bakışımdan, peki onlar yarın sana vermek istemezlerse ne yapacaksın diye aklımdan geçirdiğimi anlamış gibi cevap verdi. Sadece tapu yapıp arkamı dönecek kadar alnımda enayi mi yazıyor? Onlara evin 1/5 değeri kadar para veriyormuş. Bu onların hakkıymış. Onlardan da evin değeri kadar açık tarihli senet alıyormuş. Kimleri nasıl dolandırdığını, evlerden elde ettiği aylık kira gelirlerini, yeni planlarını yarım saate aşkın sürede anlattı. Sonunda yüzüme acıyarak baktı. Biliyor musun Ahmet amca, ben yakında tahliye olup gideceğim. Sen benden sonra kim bilir kaç yıl daha yatacaksın diye acı bir ses tonuyla söylendim. Bizim nitelikli dolandırıcı daha 7 ayı dolmadan infaz indiriminden yararlanıp çıkıp gitti. Ben onun dediği tarihten sonra 2 yılı aşkın süre daha 4 duvar arasında kaldım. Bilindiği gibi ceza süresinin son 1 yılını denetimli serbestlikle geçirebiliyorsunuz. Zaten içeride benim gibi silahlı terör örgütü üyesi dışında kimse kalmamıştı dense yanlış olmaz. Askerde bile asteğmen olarak silah taşımadığım için oda hapsi alan benim gibi birisi silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 4-5 yıl içeride yattım. Yasaların tanıdığı infazı bile vermek istemeyen cezaevi yönetimi bunu insanlar için yeni bir pişmanlık ortamına dönüştürme gayreti içine giriyor. Size artık topluma uyumlu bir hayat sürmek isteyip istemediğinize dair bir sorular yumağı yöneltiyorlar. Verdiğiniz evet cevabını ben silahlı teröristim ve bundan pişmanlık duyuyorum diye yorumluyor. Vereceğiniz hayır cevabını ise bu silahlı terörist olduğunu inkar ediyor. İnkar zaten örgütün genel uygulaması. O halde henüz denetimli serbestliği hak etmemiş diye değerlendirip sizi içeride tutmaya devam ediyorlar. Bir ülke için adaletin ekmekten daha önde gelen bir değer olduğunu hayat bazen çok acımasızca öğretiyor.